Ayrım 4.
Büyüklerin sevgisinin ilkesi ise seviliyorum çünkü seviyorumdur. Olgunlaşmamış sevgi, seni seviyorum çünkü sana gereksinimim var der. Olgunlaşmış sevginin söylediği ise sana gereksinimim var çünkü seni seviyorumdur. Sevme yetisinin gelişmesi, sevgi nesnesinin gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Çocuk ilk ay ve yıllarda anneye sıkıca bağlıdır. Bu bağlılık doğumdan önce anne ve çocuk hem iki ayrı kişi hem de bir bütünken başlar. Doğum durumu bir ölçüde değiştirir ama görüldüğü kadar önemli değildir. Şimdi çocuk rahim dışında da hala tümüyle anneye bağlıdır. Fakat günden güne bağımsızlaşmaktadır. Yürümeyi, konuşmayı, tek başına dünyayı tanımayı öğrenir. Anne ile olan ilişkisi yaşamsal öneminin bir bölümünü yitirir ve baba ile olan ilişki giderek daha önemli hale gelir. Bu anneden babaya yönelişi anlamak için anne ve baba sevgisi arasındaki ayrımı bilmeliyiz. Anne sevgisi çok özel yapısının sonucu koşulsuzdur. Anne yeni doğan bebeği, bebek yeni özgün koşulları yerine getirdiği için değil, kendi çocuğu olduğu için sever. Elbette burada anne ve baba sevgisinden söz ederken Max Weber'in ya da Jung'un belirttiği temel örneklerde olduğu gibi ideal tiplerden söz ediyorum. Böylesi bir sevgi her anne ve babada bulunur demek istemiyorum. Annelik ve babalık ilkesini, anneliği ve babalığı öne çıkmış kişilerin tavırları üzerine oturtuyorum. Koşulsuz sevgi, sadece çocukların değil, tüm insanların en derin özlemidir. Diğer yanda ise, kişinin değerlerinden dolayı hak ettiği için sevilmesi, her zaman yerini kuşkuya bırakır. Belki beni sevmesini istediğim kişiyi memnun edememekteyim. Belki şu, belki bu oluyor. Burada sevginin her an bitivereceği korkusu vardır. Daha da öte, hak edilmiş sevgi, yerini kolayca kişinin o olduğu, kendisi olduğu için sevilmediği, sadece hoşa gittiği için sevildiği, son çözümlemede kişinin sevilmeyip kullanıldığı yargılarıyla acı bir duyguya bırakır. İster büyük, ister küçük olalım, hepimiz kuşkusuz ana sevgisine tutunmanın özlemi içindeyiz. Çocukların çoğu ana sevgisini alacak kadar mutludurlar. Ne boyutta olduğunu ileride tartışacağım. Büyüklerde aynı özlemi doyurmak çok zordur. Bu özlemin en başarılı gelişmesi, sağlıklı bir cinsel sevginin bütünleyicisi olarak kalmasıdır. Çokluk cinsel biçimlerde, daha çok da nevrozlarda ortaya çıkar. Babaya olan ilişki oldukça farklıdır. Ana içinden çıktığımız yuva, doğa, toprak, okyanustur. Baba bu doğal yuvada hiçbir şeyi temsil etmez. Çocukla yaşamının ilk yıllarında şöyle bir ilişkisi olmuştur. O ilk dönemlerde çocuk için onun taşıdığı önemin anneninkiyle karşılaştırılması mümkün değildir. Ama baba doğal dünyayı temsil etmiyorsa da insan varlığının diğer kutbunun düşünceler dünyasının, insan yapısı şeylerin, kural ve emirlerin, disiplinin, gezme ve maceranın temsilcisidir. Baba çocuğun öğretmeni, yaşamdaki yol göstericisidir. Bu tavırla yakından ilgili olan bir şey de kişinin sosyal, ekonomik gelişmeye olan bağlılığıdır. Ne zaman ki özel mülkiyet ortaya çıktı ve mülk oğullardan birine geçer duruma geldi, işte o zaman baba, oğulları arasından kime mülkünü bırakacağını araştırmaya başladı. Şüphesiz bu, babanın kendi yerini en iyi dolduracağına emin olduğu, ona en çok seven ve tabii ki en çok sevilen oğuldu. Baba sevgisi koşullu sevgidir. Kural, seni seviyorum çünkü umutlarımı gerçekleştiriyorsun, çünkü görevini yapıyorsun, çünkü beni seviyorsun. Koşullu baba sevgisinde de, koşulsuz ana sevgisinde olduğu gibi, olumlu ve olumsuz yanlar vardır. Olumsuz yanlardan biri, baba sevgisinin kazanılan bir sevgi olması, beklentiler gerçekleşmezse itebileceğidir. Baba sevgisinin doğasında yatan itaat etme en temel erdemdir. İtaatsizlik ise en korkunç günah. Bunun cezası ise baba sevgisinden yoksun kılınmaktır. Olumlu yanı da aynı şekilde önemlidir. Onun sevgisi koşullu olduğuna göre onu kazanmak için bir şeyler yapabilir, onun için çalışabilirim. Ananın sevgisi gibi benim denetimimin dışında değildir. Anne ve babanın çocuğa karşı olan tutumları, çocuğun tüm gereksinimlerini bütünüyle karşılar. Bebek, annenin koşulsuz sevgisine, fizyolojik olduğu kadar ruhsal korunmaya gereksinim duyar. 6 yaşından sonra ise, babanın sevgisine, onun otoritesine ve yönlendiriciliğine gereksinim duyar. Annenin işlevi çocuğun yaşamda güvenli kılmaktır. Babanınki ise onun öğretmeni olmak, ona içine doğup unsur olduğu toplumun sorunlarıyla başa çıkabilmesinin yollarını göstermektir. En ideal anne sevgisi, çocuğu büyütmekten alıkoymaya, onun çaresizliğine prim vermeye kalkışmaz. Anne, yaşama güvenli olmak, aşırı sinirli olmamak ve huzursuzluğunu çocuğuna taşımamak durumundadır. Yaşamının yarısını çocuğunun bağımsız, kendinden ayrı bir kişi olması dileğiyle kaplamalıdır. Babanın sevgisi ise kurallar ve beklentilerle yönlendirilmelidir. Otoriter ve ürküten bir sevgiden ziyade bağışlayan, sabırlı bir sevgi olmalıdır. Büyümekte olan çocuğa artan bir yeterlilik duygusu aşılamalı ve sonuçta çocuğun kendi yetkesi, otoritesi olmasına ve baba etkisinden çıkmasına izin verilmelidir. Sonuçta yetişkin kişi kendi kendisinin ana, babası olma durumuna gelir. Sanki içinde bir analık, bir de babalık güdüsü vardır. Analık güdüsü seni benim sevgimden, mutlu bir yaşam dileğinden yoksun bırakacak hiçbir kötülük, hiçbir günah yoktur. Babalık güdüsü ise yanlış yaptın, yanlışının belli sonuçlarından kaçınamazsın ve her şeyden öte eğer seni sevmemi istiyorsan tutumunu değiştirmelisin. Yetişkin insan dıştaki anne ve babadan kurtulmuş ama onları içinde yeniden oluşturmuştur. Ne var ki Freud'un süper ego görüşünün aksine anne ve babasını içinde birleştirerek oluşturmamış, kendi sevebilme yetisine göre bir annelik güdüsü, akıl ve yargı güdüsüne göre de bir babalık güdüsü oluşturmuştur. Bundan da öte yetişkin bir insan ne oranda birbirleriyle çatışırlarsa çatışsınlar, hem analık hem de babalık güdülerinin her ikisiyle birlikte sever. Eğer kendine sadece babalık güdüsünü ayırırsa şefkatsiz ve haşin olur. Şayet sadece analık güdüsünü yeşertirse yargılama gücünden yoksun kalır ve hem kendisinin hem de başkalarının gelişmelerini engeller. Ruhsal sağlığı ve olgunluğu başarmanın temelinde ana yönelimli bağlılıktan baba yönelimli bağlılığa doğru gelişmenin sonundaki sentez yatmaktadır. Bu gelişmenin başarısızlıkla sonuçlanması nevrozların temelini oluşturur. Bu konunun geliştirilmesine kitabın sınırları el vermediği için bu düşünceyi burada kısa çözümlemelerle açıklayacağım. Nevrozlu gelişmeye yol açan nedenlerden biri, erkek çocuğun onu seven fakat aşırı yumuşak ya da hükmedici bir anneye, zayıf ve ilgisiz bir babaya sahip olmasıdır. Bu durumda çocuk anaya olan ilk bağlılığında takılır kalır ve anneye dayalı bir kişi olarak gelişir. Çaresizlik hisseder, almak, bakılmak, korunmak gibi alıcı insan özellikleri gösterir. Disiplin, bağımsızlık ve kendi yaşamına sahip olma gibi babalık niteliklerinden yoksundur. Her önüne çıkandan, bazen kadınlar, bazen güçlü ve otoriter erkekler arasından kendine bir anne bulmaya çalışır. Bunun karşıtında, eğer anne soğuk, ilgisiz ve hükmedici bir yapıya sahipse, çocuk ya anaya sığınma gereksinmesini babasına ya da baba yerine koyabileceği kişilere yöneltir. Burada da sonuç ilkinin aynıdır. Ya da tek yanlı baba yönelimli bir kişi olarak gelişir. Tümüyle yasaya, düzene ve otoriteye bağlı bir kişi olur ve koşulsuz sevgi alma ya da umma yetileri güdük kalır. Böylesi gelişme, eğer baba otoriter ve oğluna çok bağlı bir kişi ise daha da şiddetli olur. Tüm bu nevrozlu gelişmelerin ortak özelliği, analık ya da babalık unsurlarından birisinin gelişmemesi ya da anne ve babanın rollerinin hem kişinin kendi içinde hem de dış dünyayla olan ilişkilerinde birbirine girip karma karışık hale gelmesidir. Ki çok şiddetli nevrozlu gelişmelerde bu durum vardır. Daha ileri araştırmalar belli nevrozların örneğin saplantı nevrozunun tek yanlı baba bağlılığından, histeri, alkolizm, kendini kabul ettirememe, yaşamın gereklerini kavrayamama ve ruhsal çöküntü nevrozlarının ise ana yönelimli olmadan kaynaklandığını göstermiştir. 3. Sevginin nesneleri. Sevgi aslında özgün bir kişiyle olan ilişki değil, sevgi bir tavır, sadece bir sevgi nesnesine değil, tüm dünyaya karşı bağlılığı belirleyen bir karakter yönelimidir. Eğer kişi sadece bir tek insanı sever ve onun dışındaki tüm çevresine kaygısız kalırsa, onun sevgisi sevgi değildir. Ya alabildiğine bir benciliktir ya da ortak yaşam birliğidir. Hala insanların çoğu sevginin niyetiyle değil, nesneyle oluştuğuna inanmaktadırlar. Gerçekte bunlar, sevdikleri kişiden başka hiç kimseyi sevmemelerini, sevgilerinin yüceliğinin kanıtı olduğunu sanırlar. Bu, yukarıda sözünü ettiğimiz yanlışın bir eşidir. Çünkü kişi burada, sevginin bir eylem, bir ruhsal güç olduğunu görememekte, sadece tüm gerekli olan şeyin doğru nesneyi bulmak olduğuna inanmaktadır. Ve her şeyi buna bağlı olarak kendiliğinden oluverecektir. Bu tutum, resim yapmak isteyen, fakat sanatını öğrenmek yerine en uygun nesneyi beklediğini, onu bulduğu zaman son derece güzel bir resmini yapacağını söyleyen kişinin tutumuyla aynıdır. Eğer ben birisini seviyorsam, herkesi seviyorumdur, dünyayı, yaşamayı seviyorumdur. Eğer bir kişiye seni seviyorum diyebiliyorsam, sen de herkesi seviyorum, seninle tüm dünyayı seviyorum, Sen de aynı zamanda kendimi de seviyorum da diyebilmeliyim. Sevginin tek kişiye değil, herkese yönelik olduğunu söylemek, sevilen nesneye bağlı olarak çeşitli sevgi biçimleri arasında fark bulunmadığı anlamını vermemelidir. A. Kardeşlik sevgisi. Tüm sevgi çeşitlerinden önce var olan ve en temel sevgi kardeşlik sevgisidir. Bununla bir başka insana gösterilen sorumluluğu, ilgiyi, saygıyı, onu tanımayı, onun yaşamını sürdürmesini istemeyi kastediyorum. Bu, İncil'de sözü edilen sevgidir. Komşunu kendini sever gibi sev. Kardeşlik sevgisi tüm insanları sevmektir ve tek kişiye ait olmaması en büyük özelliğidir. Eğer sevme yeteneğimi geliştirmişsem, insan, kardeşlerimi sevmekten alamam kendimi. Kardeşlik sevgisinde tüm insanlıkla birleşme, dayanışma, kaynaşma vardır. Kardeş sevgisi hepimizin bir ve aynı olduğu düşüncesine dayanır. Hüner, zeka, bilgi farklılıkları tüm insanlardaki ortak insanlık özünün yanında önemsiz bir ayrıntıdır. Bu özdeşliği yaşayabilmek için dıştan öze işlemek gerekmektedir. Eğer bir insana salt bakacak olursam bizi birbirimizden ayıran farklılıkları görürüm. Ama özüne işlersem onun, özdeşliğimizi, kardeş olma gerçeğimizi bulurum orada. Bu, özden öze yönelen bağlılık, dıştan dışa olan bağlılık yerine içten bağlılıktır. Ya da Simone Weil'in güzel sözleriyle aynı kelimeler, örneğin bir adamın karısına seni seviyorum demesi, söyleniş biçimine bağlı olarak sıradan ya da olağanüstü olabilir. Bu söyleyiş biçimi, kişinin istemi işe karışmaksızın, sözlerin insanın ne kadar derinlerinden kopup geldiğine bağlıdır. Ve garip bir uyumla bu sözler dinleyenin içinde aynı derinliklere gömülür. Böylece dinleyen, eğer bir parça sevgi varsa içinde, sözlerin taşıdığı değeri sezecektir. Kardeşlik sevgisi eşitler arasındaki sevgidir. Ne var ki, gerçekte eşitler olarak dahi her zaman eşit değilizdir. İnsan olduğumuza göre hepimizin yardıma gereksinimi vardır. Bugün bana, yarın sana. Fakat bu, bir başkasından yardım gereksinimi, birinin çaresizliği, diğerinin ise güçlülüğü anlamına gelmez. Çaresizlik geçici bir durumdur. Kişinin iki ayağı üzerinde durması ise sürekli ve geneldir. Çaresiz birini sevmek, yoksul ve yabancı birisini sevmek, kardeşlik sevgisinin ilk adımıdır. Kişinin kendi canından, kanından olanı sevmesi pek büyük bir başarı değildir. Hayvanlar da yavrularını sever, onları korurlar. Çaresiz kişi, yaşamı ona bağlı olduğu sürece efendisini sever. Çocuk ana, babasını, onlara gereksinimi olduğu sürece sever. Bir amaca yönelik olmayan sevgide ancak gerçek sevgi açılıp gelişir. Tevrat'ta insan sevgisinin ana nesnelerinin yoksullar, yabanlar, dullar ve yetimlerle ulusal düşman olan Mısırlılar ve Edomluların olması anlamlıdır. İnsan çaresizlere beslediği sevecenlikle kardeşleri için sevgi geliştirmeye başlar. Kendine duyduğu sevginin içinde yardıma gereksinimi olan zayıf, tedirgin insanlara duyduğu sevgi de vardır. Acıma, bilme ve tanıma unsurlarını da içinde taşır. Tevrat, yabancının yüreğinden geçenleri anlamalısın der. Bir zamanlar sen de Mısır topraklarında yabancıydın. Öyleyse yabancıyı sev. B. Anne sevgisi. Anne ve baba sevgileri arasındaki ayrımı incelerken, daha önceki bölümlerde anne sevgisinin doğası üzerinde durduk. O bölümde de belirttiğim gibi anne sevgisi, çocuğun gereksinmelerinin koşulsuz karşılanmasıdır. Burada, daha önce yaptığım tanıma çok önemli bir nokta ekleyeceğim. Çocuğun yaşamının karşılanmasının ilk görünümü vardır. Bunlardan birincisi, çocuğun yaşamını koruyup büyümesini sağlamak için gerekli olan sorumluluk ve bakımdır. İkincisi ise korumanın çok daha ötelerindedir. Bu, çocuğa yaşama sevgisi aşılamak, ona dünyaya gelmek, küçük bir kız ya da oğlan olmak, yaşamak güzeldir duygusunu vermektir. Anne sevgisinin bu iki görünümü de İncil'deki yaratılış öyküsünde özde olarak anlatılmaktadır. Tanrı dünyayı ve insanı yaratmıştır. Bu, varoluşa duyulan ilk ilgi ve onaydır. Ama Tanrı, bu en küçük olguyu aşar ve ötesine geçer. Doğanın ve insanın yaratılmasının ardından her gün Tanrı, iyi oldu der. İşte anne sevgisi de bu ikinci adımda çocuğa dünyaya gelmek ne de iyiymiş duygusunu verir. Çocuğa salt hayatta kalma isteğini değil, yaşama sevincini de aşılar. Aynı düşüncede İncil'de bir başka simgeyle açıklanır. Vaat edilmiş toprak, toprak her zaman ananın simgesidir. Süt ve bal ırmaklarının aktığı yer olarak tanımlanır. Süt, sevginin ilk görünümünün ilgi ve onaylanmanın simgesidir. Bal, yaşamın tatlılığını, ona duyulan sevgiyi ve yaşamanın mutluluğunu simgeler. Annelerin büyük çoğunluğu süt verebilmektedir ama Onların pek azı bal da ekleyebilirler. Annenin bal verebilme yetisine sahip olabilmesi için sadece iyi anne olması yetmez. Mutlu bir kişi de olmalıdır. Bu noktaya erişen annelerin sayısı pek yüksek değildir. Annenin çocuk üzerindeki etkisi pek abartılmış sayılmaz. Annenin yaşamaya olan tutkusu, huzursuzluğu gibi bulaşıcıdır. Her iki tutum da çocuğun tüm kişiliği üzerinde derin etkilere sahiptir. Gerçekten çocuklar ve yetişkinler sadece süt emenlerle süt ve balı beraberce alanları birbirinden ayırmak hiç de zor değildir. Eşitler arasındaki sevgi olan kardeşlik sevgisiyle cinsel sevginin aksine anne ile çocuk arasındaki ilişki eşitsizliğin tüm özelliklerini taşır. Biri tüm yardımları gereksinir, diğeri ise verir. Bu başkalarını düşünen, bencil olmayan yapısından dolayı anne sevgisi, sevgilerin en yüce türü ve tüm duygusal bağların en kutsalı olarak kabul edilir. Görünen odur ki anne sevgisinin gerçek başarısı, ananın küçük bebeğe karşı duyduğu sevgide değil, ananın büyüyen çocuğa duyduğu sevgide yatmaktadır. Aslında annelerin büyük çoğunluğu, bebek küçük ve onlara tümüyle bağlıyken seven annelerdir. Kadınların çoğunluğu çocuk isterler. Yeni doğan bebek onları mutlu kılar. Canı gönülden bakarlar bebeğe. Karşılığında bebeğin yüzünde beliren bir gülücük ya da doygunluk ifadesinden başka hiçbir şey olmamalarına rağmen böyledir bu. Öyle anlaşılıyor ki insanın dişisinde olduğu kadar hayvanlarda da gözlenen böylesi sevgi tavırlarının kökleri içgüdüsel dürtülere uzanmaktadır. Ne var ki içgüdüsel öğelerin ağırlığı ne olursa olsun, bu tür anne sevgisinde etken insana özgü ruhsal öğeler de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi anne sevgisinde bulunabilen narsist unsurdur. Bebeği kendi parçası olarak kabul ettiği sürece annenin sevgisi ve aşırı düşkünlüğü narsizmini doyurmaktan başka bir şey olmayabilir. Bir başka dürtü annenin güce ve sahip olmaya duyduğu istekte bulunabilir. Çocuk tümüyle çaresizdir ve annesinin isteminin nesnesidir. Etken olmaya ve sahip olmaya tutkun bir kadın için çocuk doygunluğun doğal bir nesnesinden başka bir şey değildir. Bunlar sık sık rastlanan itkilerdir. Fakat üstün olma gereksinimi olarak tanımlayabileceğimiz itkinin yanında bunlar daha az önemli ve yaygındırlar. Bu üstün olma gereksinimi kişinin kendi varlığının farkına varmasına, salt bir yaratık olmanın kendisini doyurmamasına, fincandan fırlatılan bir zar olma yatsımasına kadar uzanan kökleriyle insanın en temel gereksinimlerinden biridir. Yaratılmanın edilgenliğinden kurtulup yaratma duygusunu tatmak ister. Bu yaratma duygusunu doyurmanın birçok yolu vardır. Bunlar içinde en kolay ve en doğal olanı annenin yarattığı varlığa karşı gösterdiği ilgi ve sevgidir. Anne kendisini bebeğiyle aşar, ona duyduğu sevgi yaşamına anlam ve değer kazandırır. Erkeklerde bu üstün olma gereksinmesi çocuk doğurarak karşılanmadığı için kendini aşma isteği, insan yapısı şeyler ve düşünceler yaratarak doyurulmak istenir. Ne var ki çocuk büyümelidir. Ananın rahminden, memesinden kurtulup sonunda tümüyle ayrı bir insan olmalıdır. Anne sevgisinin önündeki çocuğun büyümesine gösterilen ilgi, çocuğun kendinden ayrılmasına duyulan istektir. İşte burada cinsel sevgiyle aralarındaki temel farklılık yatmaktadır. Cinsel sevgide ayrı olan iki insan bir olmaktadır. Anne sevgisinde ise bir olan iki kişi ayrılmaktadır. Anne bu ayrılığı sadece hoşgörüyle karşılamamalı, ayrıca bu ayrılığı isteyip körüklemelidir. İşte anne sevgisi bu aşamada karşılığında sevilen insanın mutluluğundan başka bir şey istemeksizin sevebilme yetisi, özveri gerektiren güç bir görev haline gelir. Annelerin birçoğu işte tam bu esnada anne sevgisinin gerekli kıldığı görevi yerine getirmede başarısızlığa uğrarlar. Narsist, despot, hem benimci kadınlar çocukları küçük olduğu süre içinde seven anne olmada başarılıdırlar. Çocuğu ayrılma sürecindeyken sevebilen anne, ancak çok vererek mutluluğa eren, varlığının kökleri kavi gerçekten seven kadın olabilir. Büyüyen çocuğu duyulan anne sevgisi, kendisi için bir şey istemeyen sevgi, belki de en güç başarılabilecek sevgi dürtüsüdür. Ayrıca annenin küçük bebeği sevebilmesindeki kolaylıktan dolayı da oldukça aldatıcıdır. Fakat sadece bu zorluktan dolayı kadın, eğer kocasını diğer çocukları, yabancıları ve tüm insanları sevebiliyorsa, gerçekten seven anne olabilir. Sevmeyen kadınsa, çocuğu küçük olduğu sürece şefkatli bir anne olabilir ama seven anne olamaz. Burada ölçüt çocuğun ayrılmasına gösterilen istek ve ayrıldıktan sonra sevmeyi sürdürebilmektedir. C. Cinsel sevgi. Kardeşlik sevgisi eşitler arasındaki sevgi, anne sevgisi ise çaresize karşı duyulan sevgiydi. Aralarındaki farklara karşın bu iki sevginin yapıları açısından ortak bir yanları vardır. Her ikisi de tek kişiyle sınırlı değildir. Eğer kardeşimi seviyorsam, tüm kardeşlerimi de seviyorumdur. Eğer çocuğumu seviyorsam, çocuklarımın tümünü de seviyorum. Daha da öte, tüm çocukları benim yardımımı gereksinen herkesi severim. Bu sevgilerin her ikisinin de zıttı olan sevgi türü cinsel sevgidir. Bu, bir başka insanla tümüyle bir potada erime, onunla tek vücut olmaya duyulan şiddetli istektir. Bu yapısından dolayı genel değil, özeldir. Belki de var olan sevgi biçimlerinin en aldatıcısıdır. Her şeyden önce bu sevgi biçimi o ana kadar iki yabancı arasında var olan barikatların birden yıkılmasıyla, aşık olmanın yakıcı deneyimiyle karıştırılır. Daha önce de bu noktaya değindiğim gibi, bu ani yakınlaşma anı yapısı gereği kısa ömürlüdür. Yabancı yakından tanınan bir kişi haline geldikten sonra arada yıkılacak barikat kalmaz. Artık üstesinden gelinecek bir yakınlaşma yoktur ortada. Sevilen kişi kendimiz kadar yakından tanıdığımız kişi olup çıkmıştır. Belki de onu da çok az tanıdığımızı söylemek yerinde olacaktır. Eğer diğer insanın yaşam deneyimi derin, kişiliği sınırsız ise onu hiçbir zaman yakından tanımak mümkün olamaz. Ve aradaki barikatları yıkma mucizesi her gün yeniden tekrarlanır. Fakat insanların çoğu başkalarının kişiliklerini kendi kişiliği gibi kısa zamanda tanır ve tüketir. Böyle insanlar için yakınlaşma sadece cinsel ilişkiyle sağlanır. Diğer kişinin ayrılığını sadece bedensel bir ayrılık olarak düşündükleri için bedensel birlik ayrılığın üstesinden gelmektir onlar için. Bundan başka birçok kişi için ayrı olmadan kurtulma anlamına gelen başka yollar da vardır.